Ayrım 1.
Gerçekten eğer bireyi tanımada sadece gözlem ve test gibi dış teknikler kullanılıyor ve sonuçlar bireye duygusal tepkilerini dikkate almadan, onunla kişisel ilişki kurmadan iletiliyorsa, bu durumda ölçme ve değerlendirme sonuçları kişinin dışında oluşmuş veriler sayılmaktadır. Kişi bu yolla başkasının gözünde nasıl göründüğünü öğrenmiş, yani kendisi hakkında bilgi edinmiş olmaktadır. O zaman test sonuçlarını bildirme işleminin de bilgi verme servisinin işlevleri arasında sayılması doğaldır. Ancak bireyin dıştan değerlendirilmesine karşı çıkan yazarlar, kişinin benlik tasarımını anlamaya olanak verecek tekniklere daha çok yer verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Patterson 1971. Bu da aşağıda açıklanacak olan psikolojik danışma tekniğini gerekli kılmaktadır. Psikolojik danışma. Bireyi tanıma servisinin çalışmaları ile sağlanan bilgiler, bireyin benlik tasarımına katılması ve davranışa dönüştürülmesi halinde bir anlam taşır. İnsanlar benlik tasarımlarına uymayan bir ölçme ya da gözlem sonucunu ne kadar güvenilir ve geçerli olursa olsun hemen benimsememekte, davranışlarını bu yeni gerçeği göz önüne alarak değiştirmemektedirler. Ölçme ve değerlendirme sonuçları kişinin benlik tasarımına ne kadar ters düşüyorsa ve benlik tasarımı ne kadar katıysa reddetme o kadar kesin olmaktadır. Böyle durumlarda psikolojik danışmaya ihtiyaç vardır. Psikolojik danışma kişinin savunucu tutumunu bırakıp yeni yaşantılara açık hale gelmesi için yapılan yardımdır. Psikolojik danışma sırasında danışmanın yaratacağı geliştirici atmosferde kişi kendini doğru bir biçimde algılamaya başlayacak, bu gelişme onun çevreyi de doğru bir biçimde algılamasına yol açacaktır. Böylece örneğin bilgi verme servisi tarafından sağlanan bilgileri de doğru bir biçimde algılamaya açık hale gelecek, hatta bu konuda bilgi edinme çabalarına kendisi girişmeye başlayacaktır. Psikolojik danışma, çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı çeken, kendini yalnız hisseden, başarısız ve değersiz gören kimselere, sorunlarının kaynağını ve çözüm yollarını görmede yardımcı olur. Ancak bu hizmetten kendini tanımak ve anlamak isteyen kimseler yararlanabilir. Yerleştirme. Yerleştirme hizmetlerinin amacı, öğrencilerin okulda niteliklerine uygun programlara, ders dışı etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, onların sürekli ya da yarım zamanlı iş bulmalarına yardımcı olmaktır. İzleme. Rehberliğin izleme fonksiyonu, yapılan yardımların değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmaları kapsar. Programlara ya da mesleklere yerleşen bireylerin ne ölçüde uyum ve başarı gösterdiğini araştırmak, psikolojik danışma sırasında alınan kararın, seçilen davranış tarzının ne ölçüde etkili olduğunu saptamak, bu servisin görevleri arasındadır. Rehberliğin öğretimle ilişkisi. Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak, öğretimi bireylerin gereksinmelerine uydurmaktır. Ancak kalabalık okullarda öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi bireysel ihtiyaçlara göre uyarlaması bir özlemden ileri gidememektedir. Ayrıca birbirinden farklı dersler arasında bir ilişki kurmak ve derslerde edinilen yaşantılarının hayat amaçları ile ilişkisini görmek için öğrencinin özel bir yardıma ihtiyacı vardır. Rehberliğin bilgi verme işlevi öğretime çok benzese de ikisi arasında bazı farklar vardır. Bu farkları aşağıdaki başlıklar altında özetlemek mümkündür. 1. Öğretim toplu halde bulunan oldukça kalabalık gruplara verilen bir hizmettir, rehberlik ise bireysel bir yardımdır. Rehberlikte öncelikle bireye, bazı hallerde küçük gruplara yardım söz konusudur. Ancak öğretim programları ve yöntemleri, öğrenme hızları ve eğitim gereksinmeleri farklı bireylerin koşullarına uyarlanmaya çalışıldığı takdirde, öğretimle rehberlik arasında hitap edilen grubun büyüklüğü açısından önemli bir fark olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, öğretim bireyselleştirildiği ölçüde sınıf mevcutları küçülecek ve böylece rehberlikle arasında bu yönden gözlenen fark azalacaktır. Rehberliğin bilgi verme işlevi öğretime çok benzer. Okulun koşulları iyi bir öğretim için ne kadar elverişli ise, rehberlik için de o kadar elverişli olacaktır. Öte yandan ülkemizde uygulandığı gibi rehberliğin bilgi verme hizmetlerinin grup rehberliği programları çerçevesinde normal sınıf ortamında yürütülmesi halinde de rehberlikle öğretim arasında grubun büyüklüğü açısından bir fark kalmamaktadır. Ancak psikolojik danışma hizmetlerinin mutlak surette tek bireye ya da küçük gruplar halindeki bireylere verilmesi gereklidir. O halde diyebiliriz ki rehberlikle öğretim arasında hizmet verilen grubun büyüklüğü açısından gözlenen fark özellikle psikolojik danışma hizmetleri için geçerlidir. 2. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir. Oysa öğretim zorunludur. Gerçekten rehberlik gönüllülük esasına göre hizmet veren bir örgüttür. Yani bu hizmetlerden isteyen yararlanır. Ancak bazı hallerde rehberlik zorlayıcı olabilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi rehberlik hizmetleri sınıflarda yürütüldüğü zaman, örneğin bir meslek tanıtma programı uygulanırken, sınıfta bulunan bütün öğrencilerin ilgi duymasalar da bu programı izlemeleri beklenmektedir. Aynı şekilde okullarda toplu test uygulamaları da öğrencileri kapsayan hizmetlerdendir. Burada yine gönüllülük ilkesinin daha çok psikolojik danışma hizmetleri için geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Kaldı ki öğretmeni ya da okul yöneticisi tarafından danışmana gönderilen gönülsüz bireylere de psikolojik danışma hizmeti verme durumunda olan bir danışmanın her zaman gönüllülük ilkesine göre çalışması mümkün olamamaktadır. 3. Öğretimde değerlendirme vardır. Öğrencinin müfredat programında saptanan davranışları ne ölçüde geliştirdiği bir sınavla değerlendirilir. Rehberlikte ise değerlendirme söz konusu değildir. Rehberliğin değerlendirici olmayışı, onun gönüllülük ilkesine dayalı bir hizmet oluşundan kaynaklanır. Gerçi bir kimsenin kendini anlama ve geliştirme yolunda ne kadar yol kat ettiği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden ne ölçüde yararlandığı, bazı ölçme araçları ve gözlem teknikleriyle saptanır ama sonucun olumsuz olması doğrudan kişiyi ilgilendirir. Verilere bakarak sınıf geçirme, bırakma ya da ödüllendirme veya cezalandırma gibi işlemlere başvurulmaz. Öğretim hizmetlerinin rehberlik anlayışına göre yürütüldüğü bir eğitim sisteminde, değerlendirme mutlak ölçütlere göre değil de öğrencinin kapasitesine ve gelişme hızına göre yapıldığında, öğretimle rehberlik arasındaki bu yönden gözlenen fark da giderek azalabilir. 4. Rehberlik bireyin iç dünyasına, yaşantılarına, kısaca duygusal yaşamına yönelmiş hizmetlerdir. Öğretim etkinliklerinin konuları ise bireyin dışında olup bitenlere nesnel dünyaya yöneliktir. Öğretim insanlığın, toplumun kültür mirasını bilgi olarak aktarır. Amaç öğrencinin bu bilgilerden yararlanarak düşünme, problem çözme gücünü geliştirmektir. Rehberlik ise çeşitli derslerde kazanılan bilgilerin bütünleştirilmesi ve belli hayat amaçları açısından değerlendirilmesinde öğrenciye yardımcı olur. Eğitimin amacı problem çözme gücünü geliştirmektir. Öğretim bunu nesnel olgular üzerinde düşündürerek, rehberlik ise öznel yaşantıları üzerinde düşündürerek gerçekleştirir. Öğretim etkinlikleri bireye nesnel konularda düşünme ve problem çözme gücünü kazandırır. Kehasa 1961 göre, öğretmenler öğrencilerin zihin gelişimi ile ilgili olup konu alanlarına ilişkin bilgi aktarımına önem vermektedirler. Ancak rehberlik öğrencinin örneğin matematik dersinde öğrendiklerinin kendisine ne ifade ettiği üzerinde düşünmesini sağlar. Rehberliğin amacı öğrencinin bilgiyi özümlemesine ve davranışa dönüştürmesine, bilgi edinme yollarını araştırma isteği geliştirmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik kişiye kendini ve başka insanları anlama, yeteneklerini kullanma, fırsatları değerlendirme, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma becerisi kazandırır. Öğretim faaliyetlerinin de kişinin kendini tanıma ve anlamasına, insan ilişkilerinde beceri kazanmasına katkısı olabilir ama asıl amacı bu değildir. Eğer bir öğretmen konusunu anlatırken bunun öğrenciler üzerindeki etkisini, konuyu kavramada zorluk çekip çekmediklerini, konudan hoşlanıp hoşlanmadıklarını inceliyor, öğrenim yaşantılarını bütünleştirmelerinde ve belli amaçlar açısından önemini değerlendirmelerine yardımcı oluyorsa, zaten bir anlamda rehberlik yapmaktadır. Ancak bütün öğrenim yaşantılarının değerlendirilmesini ve anlamlaştırılmasını ders öğretmenlerinin yapması beklenemez. Böyle bir işlev öğretim işlerinin ağırlığıyla bağdaşamaz. Çağımızda insan hakkında bilgiler giderek zenginleşmekte, insan davranışını etkileyen yöntemler giderek gelişmektedir. Bunun için rehberlik bir teknikler bütünü ve ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren gelişmeler. Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkışında teknolojik gelişmeden kaynaklanan bazı toplumsal sıkıntıların, beliren yeni ihtiyaçların önemli rolü olmuştur. İnsan anlayışındaki gelişmeler ve psikoloji biliminde gerçekleşen ilerlemeler, hem rehberlik hizmetlerinin gereğinin hissedilmesine hem de bu hizmetlerin uygulanmasına önemli katkılar sağlamıştır. Aşağıda rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmelere değinilmiştir. 1. Meslek seçiminin zorlaşması. Teknolojik gelişme ile birlikte ortaya çıkan endüstrileşme ve kentleşme olgusu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini ortaya çıkaran koşulların başında gelmektedir. Endüstrileşme, çalışma hayatında çok köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bunların en önemlisi meslek çeşidinin hızla artması ve uzmanlaşmanın gelişmesidir. Bu da meslek seçme durumunda olan bir gencin karşısında seçeneklerin artmasına yol açmıştır. Gerçi bir kimsenin dikkate alacağı seçenek sayısı gördüğü eğitimle sınırlıdır ama en olumsuz koşullarda bile kişinin önünde birden fazla seçenek bulunabilir. Ancak kişinin meslekleri çeşitli yönleriyle değerlendirebilmesi ve kendisine uygun olanı seçebilmesi için onları yakından tanıması gereklidir. Oysa giderek karmaşıklaşan toplum yaşamında yetişmekte olan gençlerin meslekleri görerek, yaşayarak tanımasına olanak kalmamıştır. Bu nedenle bu asrın başlangıcında gençlere meslek olanaklarını tanıtmak üzere okul dışında ve okullarda sistemli hizmet verecek rehberlik örgütleri kurulmaya başlanmıştır. İlk meslek bürosunun kurulduğu yıl meslek rehberliğinin başlangıcı ve meslek bürosunun kurucusu F. Parsons da rehberliğin babası sayılmaktadır. 2. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınması zorunluluğu. Teknolojinin gelişmesi ve demokrasi ideallerinin benimsenmesiyle temel eğitim toplumunda bütün bireylere zorunlu hale getirilmiştir. Temel eğitimin yaygınlaştırılması, toplumun çok değişik kesimlerinden gelen yetenek, ilgi, değer ve eğitim ihtiyacı birbirinden farklı bireylerin aynı sınıflarda toplanmalarına yol açmıştır. Vaktiyle ortalama, tipik öğrenci için hazırlanmış ve oldukça homojen sınıflarda geçerli olan okul programları, böyle heterojen gruplarda yetersiz kalmış, bu nedenle bir yandan programların değişik ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesine gidilirken, öte yandan öğrencileri yeteneklerine göre gruplama gereği ortaya çıkmıştır. Farklı öğretim programlarına uygun öğrencilerin yerleştirilmesi için psikolojik incelemelerin yapılmasını ve öğrencilerin niteliklerine uygun programlara kendiliklerinden yönelmelerini sağlayacak profesyonel yardım hizmetlerine gerek görülmüştür. 3. İlerici eğitim anlayışının benimsenmesi. 20. yüzyıla kadar eğitim uygulamalarına egemen olan klasik eğitim anlayışı, insanı genel olarak akıl ve mantıkla davranan bir varlık olarak görmekte, öğretimde başkalarının tecrübelerinin aktarılmasına ve zihin disiplinine önem vermektedir. Bireysel farkların dikkate alınmadığı böyle bir anlayış, öğrenciyi değerlendirmede akademik başarıyı en önemli kriter olarak almakta, derslerinde başarısız olan bir öğrenciyi hemen her alanda başarısız saymaktadır. Her bireyin kendine özgü bir varlık olduğu ve yine kendine özgü bir gelişme temposuna sahip bulunduğu gerçeği, öğretim faaliyetlerinde pek dikkate alınmamakta, bütün öğrencilerin belli bir akademik standarda erişmesi beklenmektedir. Bu eğitim anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan ve Dewey 1966 tarafından ortaya atılan ilerici eğitim anlayışında, eğitimin merkezini artık öğretmen ya da konular değil, öğrenen bir varlık olarak öğrenci almaktadır. Öğrenciden hız alan bu eğitim anlayışı, onu duygu, düşünce ve değerleriyle bir bütün olarak görmektedir. Öğretimde ilgi, öğrencinin öğrenim yaşantılarına odaklaşmıştır. Öğretmen, öğrencisinin her türlü gelişim sorunu ile ilgilenme ve öğretim etkinliklerini onun ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlama sorumluluğunu duymaktadır. Görüldüğü gibi ilerici eğitim anlayışının dayandığı ilkeler, rehberlik ilkeleriyle tam bir tutarlılık halindedir. İlerici eğitim anlayışının uygulandığı okullarda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tanınması için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç olduğu açıktır. 4. Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü. Çağdaş toplumların benimsediği demokratik yaşama biçimi de rehberliği gerekli kılan koşulların başında gelmektedir. Demokratik toplumlarda hiç olmazsa ilke olarak her bireye eğitim görme ve toplumdaki meslek ya da sosyal sınıf hiyerarşisinin en üst basamaklarına yükselme hakkı tanınmıştır. Ancak bireylerin eğitim olanaklarından yararlanabilmeleri, sahip oldukları ekonomik olanaklar ve içinde yaşadıkları çevrenin kültürel değerleri, yani eğitime verilen önemle sınırlıdır. Ekonomik ve kültürel imkanların kısır olduğu çevrelerde, ancak üstün yetenekli bireyler engelleri aşarak toplumun üst düzeylerinde kendilerine bir yer yapabilmektedirler. Bu da bir toplumun sosyal sınıfları arasındaki sınırların çok kesin bir biçimde ayrılmamış olması ile gerçekleşebilmektedir. Yani demokratik toplumlarda bir kimse çok çalışarak ve mevcut olanaklarını kullanarak yeteneklerini geliştirebilir ve toplumsal konumunu ilerletebilir. Toplumumuzda eğitim yoluyla durumunu geliştirme özlemleri yaygın bir değer olarak gözlenmektedir. Böyle bir özlemin gerçekleşebilmesi için bireyin toplumda kendisine açık fırsatları görebilmesi ve bunları değerlendirebilmesi gerekir. Bireylerin seçme özgürlükleri arttıkça karar verme durumunda sorumlulukları da artmaktadır. Doğru karar verme sorumluluğu ile karşılaşan bir kimse seçenekleri daha yakından tanımak istemekte ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaktadır. 5. Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi. Teknolojik gelişme daha çok bireyin formal eğitim görmesini gerekli kılmakta ve buna olanak da sağlamaktadır. Gelişen teknoloji daha çok yetişmiş insan gücü gerektirmekte, demokratik yaşam daha bilinçli, tercihlerini daha akıllıca yapabilen bireylere ihtiyaç göstermektedir. Bunun için de zorunlu eğitim süresi giderek uzatılmaktadır. Doğru karar verme gücü ailede, okulda ve diğer çevrelerde bireyin diğer bireylerle ilişkilerinde karşılaştığı seçme ve karar verme fırsatlarında geçirdiği deneyimlerle gelişmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma bireye karar verme dönemlerinde planlı ve sistemli yardımlar sağlayarak onun karar verme becerisini geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. 6. Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin giderek artması. İnsan düşünen ve duyan bir varlıktır. Belli bir davranışta bilişsel ve duyuşsal süreçler birlikte işlev halindedir. Ancak eğitimde insanın bilişsel yönüne fazlaca önem verildiği, buna karşılık duyuşsal yönünün ihmal edildiği görülmektedir. Bu tutuma eğitim kademelerinin ileri basamaklarında daha fazla rastlanmaktadır. Öğretmenler genellikle öğrenciyi sadece öğrenen zihinsel bir varlık olarak görmekte, tüm sorunlara akıl ve mantıkla yaklaşmasını beklemektedirler. Arbuckle 1961. Okullarda bilgi aktarımı başrolü oynamakta, öğrenme sürecinin gerisindeki duygusal faktörler çok kere göz ardı edilmektedir. İnsanın bir bütün olarak gelişmesi, duygusal dünyasının da anlaşılmasını ve geliştirilmesini gerekli kılar. Bir kimsede davranış değişikliği olabilmesi için önce o kimsenin davranışının gerisindeki duyguyu fark edip yaşaması gerekir. Eğer kişi tam olarak fonksiyonda bulunacaksa, önce kendini bütün yönleriyle algılaması gerekmektedir. Aydınlanma çağında insan rasyonel bir varlık olarak tanımlanmıştır. Bunun eğitim uygulamalarına yansıması, zihin gelişimine ağırlık verilmesi şeklinde kendini göstermiştir. Gerçekten uzun yıllar eğitimde duygusal gelişimin ihmal edildiği görülmektedir. Freud, insanın aklıyla değil, farkında olmadığı bir takım istekleriyle davrandığını ortaya koymuştur. Bugün davranışların gerisinde bilinçli ya da bilinç dışı duyguların varlığı kabul edilmekte, bunların bastırılmadan tam olarak yaşanmasının psikolojik sağlık için gerekli olduğu kabul edilmektedir. Duyguların incelenmesi ve yaşanması ise psikolojik danışma hizmetlerinin sağladığı bir yardımdır. 7. Psikometride gelişmeler. Bireylerin kendilerini tanımalarına yardım hizmeti olan rehberliğin gelişmesinde psikometri alanındaki çalışmaların önemli katkıları olmuştur. İnsanlar arasında sayılamayacak kadar çok yönden farklar olduğu her zaman ve herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu halde bu özelliklerin bilimsel yollarla ölçülmeye başlanması 19. yüzyılın sonlarına rastlar. 1878'de Leipzig'de kurulan ilk psikoloji laboratuvarında duyum, algı gibi psikolojik süreçler bilimsel yöntemlerle incelenmeye başlanmış ve bir süre sonra bireyler arasında bu ve benzeri yönlerden gözlenen farkların ölçülmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bireysel farkların ölçülmesi konusunda ilk çalışma İngiliz biyoloğu Galton tarafından başlatılmıştır. Galton, zekanın duyumlardan kaynaklandığını ve kalıtımsal olduğunu, duyumlama yönünden bireyler arasında var olan farkların zeka farklarına yol açtığını ileri sürmüş ve duyumları doğru bir biçimde ölçmek için çeşitli araçlar geliştirmişlerdir. McKean Cattle adlı Amerikalı psikolog da kas gücü, tepki hızı, ağırlıkları ve sesleri ayırt etme gücü gibi zihinsel fonksiyonun çok küçük kısımlarını ölçen birçok testler hazırlamıştır. Bu arada Fransa'da öğrencileri zeka düzeylerine göre programlara yerleştirmek için geçerli bir ölçme aracına duyulan ihtiyaç üzerine 1905'te psikolog A. Binet ve Dr. Simon ilk bireysel zeka testini geliştirmişlerdir. Güncel sorunlara çözüm getirmek amacıyla yürütülen bu çalışmalar sürerken bir yandan da zekanın ne olduğu yolunda tartışmalar yapılmaktaydı. Binet, zekanın bellek alanı, duyum keskinliği, tepki hızı gibi basit zihinsel işlemlerde değil, kavrama ve akıl yürütme gibi karmaşık işlemlerde kendini gösterdiği sonucuna vardı. Daha sonra bu anlayışa uygun ölçme araçlarının geliştirilmesine hız verildi. İlk grup zeka testi olan Ordu Alfa testi, 1. Dünya Savaşı'nda ABD'de orduya alınan kimseleri sınıflara ayırmada kullanmak üzere hazırlanmıştır. Bundan sonra genel ve özel yetenekleri ölçmek üzere bireysel testler ve grup testleri geliştirilmiştir. 1916 yılında başlatılan ilgilerin ölçülmesi çalışmaları giderek hızlanmış, hazırlanan çeşitli ilgi envanterleri meslek ve eğitim rehberliğinde kullanılmaya başlanmıştır. 8. Akıl sağlığına verilen önemin artması. Gelişmiş demokratik toplumlarda insana verilen değer, onun akıl sağlığının korunması için yapılan girişimlerde de kendini göstermiştir. Çağımızda artık davranış bozukluklarını insanüstü güçlerin eseri olarak gören anlayışın terk edildiği ve akıl hastalıklarının da beden hastalıkları gibi kabul edilmeye başlandığı görülmektedir. Akıl sağlığını tehdit edici olumsuz yaşam koşullarının düzeltilmesi, akıl sağlığı merkezlerinin çocuk rehberlik kliniklerinin açılması bu anlayışla yapılan çalışmalara örnek sayılabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilerin kişilik gelişimleri için en uygun ortamı yaratma yolundaki çalışmalarıyla akıl sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine en önemli katkıyı sağlamaktadır. Öte yandan bireylerin akıl sağlığını koruma gereğinin hissedilmesi okullarda psikolojik danışma hizmetlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Rehberlik anlayışında gelişmeler. Rehberlik hizmetleri bireylere meslek seçiminde yardımcı olmak amacıyla başlatılmıştır. 20. yüzyılın başlangıcında klasik kültürün aktarılmasını amaçlayan eğitim programları, endüstrinin gelişmesi karşısında bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmışlardı.